Ayrım 9, Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 101. Hep birlikte girildi, yukarı çıkılıp rastgele oturuldu. Genç adam Şaban'a şaşmıştı. Ne çabuk işleri böylesine ilerletmiş, kızın babası anasıyla ahbap olmuştu. Bu ahbaplıktan da ileri bir şeydi. Kızla yan yana oturmuşlardı. Konuşulanlara aldırış etmiyorlardı. Yalnız Aliş'in karısı arada her ikisine de yan yan bakıyordu. Memnun değil gibiydi. Ama onlar bunun da farkında değillerdi. Aliş'in birlikte getirdiği şarap, beyaz peynir, kara zeytin, pastırma ile yenildi içildi. Her zamanki gibi geç vakte kadar çalındı, oynandı. Geç vakit gittikleri zaman koyu bir sigara dumanıyla meze kırıntılarından başka genç adamın işine yarayacak, onu kara düşüncelerinden kurtaracak hiçbir şey kalmamıştı. Halbuki barışmışlardı işte. Ne olmuştu? 24.95'e tek kuruş mu eklenmişti? Tam tersi. Karısının maaş hususunda gidip görüşmesini engellemekle bütün sorumluluğu üzerine almış oluyordu. Bundan böyle kadına tek lakırtı söyleyemez, kadın erkek değil misin, evinin nafakasını bul dese haksız olmazdı. Soyunup yatağa girdi. Uyku tutmak ne mümkün, bakkala, kasaba, manava, kooperatife olan borçlara gelince. Düşüncesinin şeridi koptu. Karısı da girmişti yatağa, sıkı sıkı sarılmıştı. Demek senin yeni işte avanta. Bol bol ama genç kadın dikkatle dinliyordu. Fikrini hemen söylemedi. Yoksa bal tutan parmağını yalar kocacığım. Herkes gibi sen de gözünü aç. Bizim de birkaç kuruşumuz olsun. Doğumumu evimde, sarı demiri karyolamda yapayım diyebilirdi. Genç adam yapamam dedi. Elimden gelmez. Hak verdi. Doğru, senin baban sözünü kesti. Babamı boş ver. Hırsızlığı hangi şekilde olursa olsun yapamam. Yakalanacağımdan korktuğum için değil, babamın isminden dolayı da, sırf kendimden utandığım için. Genç kadın pek bir şey anlamadığı halde, laf olsun diye doğru dedi. Kendini bilen insan yapmaz. Yoksa benim ayda elime geçeni, hatta 3-5 mislini bir seferde kazanmak mümkün. Aklına ambardaki hamal Sadık geldi. Dilinin altında bir şey var gibiydi. Duru mavi gözlerinin içi gülüyordu. Hemencecik lavalleşmiş, arkadaşlık kapıları açmıştı. Hayli ilerlemişti de arkadaşlıkları. Sormadan, hiç lüzum yokken tercanlı olduğunu, bir yaşındayken anasını babasını kaybettiğini söylemiş, o sıra ambara gelen bir müşteriyle ambarın karanlık bir köşesinde esrarlı bir şekilde fısıldaşmıştı. Bütün bunların manasını henüz bilmiyordu ama seziyordu. Bu sezgi içine tuhaf bir ürperti veriyor, günün birinde lekelenip işinden atılacağını sanıyordu. Eğer böyle bir şey olursa nerede iş bulurdu? Devlet kapıları kapalıydı. Öbür taraftaki adamın oğlu olmaktan başka diploması da yoktu. Oysa memurun kanunu açıktı. En az ortaokulu bitirmeyenler memur olamazlardı. Özel şirket yahut fabrikalarda arasa, orada da hiç olmazsa askerlik terhis tezkeresi isterlerdi. İçini çekti. Genç kadın telaşlandı. Ne o, niçin içini çektin gene? Hiç. Bu can sıkıntısından ne zaman kurtulacaksın? Ne yapılsa, ne türlü hareket edilse olmuyor. Adam senin için şarap getirdi, armonik çaldı, gene de duymadı. İşsiz kalıverip 24.95'ten de olursa borç sahiplerinin yüzüne nasıl bakacaktı? Acaba bir hamle yapıp askere sevkini temin ettirse miydi? Mümkündü. Mümkündü ama sonra karısı kime bırakacaktı? Koca bıyıklı canavar yapılı birilerine mi? Birden bambaşka bir şeye dikkat çekti. Hemen her gün pek pek gün aşırı gelen ve askere de beraber götürecek değilsin ya diyen mektupların da arkası kesilmişti. İhtimal sevilmesi, ferahlaması gereken bir şeydi ama niçin kesilmişti? Usanıp baz mı geçmişlerdi yoksa pusuya mı yatmışlardı? Herhalde pusuya. Zamanını bekliyorlardı. Kadının yalnız, sahipsiz kalacağı zamanı. Bir yandan da bir yana döndü, olmadı. Tekrar döndü, gene olmadı. Yorganı atıp yatakta oturdu. Göğsü sıkılıyor gibiydi, nefes alamıyordu. Genç kadın da kalktı. Ne var, ne oldu gene? Niçin göğsünü bastırıyorsun? Göğsün mü ağrıyor? Kısa, hayır, dedi. Niçin bastırıyorsun göğsünü? Attı. Cigaradan, geçer, ferahladı. Hele öyle söyle, sen de çok içiyorsun bu cenabeti. Az içsen olmaz mıydı? Adam dalmış gitmişti. Yandan görünen yüzü inceydi. Hafif bir sakal, sivri bir burun. Ne düşündüğünü bilse... Bilse bile ne olacak? Çare bulmaya bırakmıyordu ki. İçini çekti. Hem maaşının artmasına çalışmaz, hem de Aliş'in dediği gibi elindeki işten faydalanmazdı. O yok, bu yok. Bu gidişle açlarından öleceklerdi. Babası, zavallı babası da orada, kızının yollayacağı yol parasını beklesin. Maho'nun anlattığına göre çok sıkıntıdaymış. Kim bilir nasıl canına tak etmişti de Maho'ya ağlamış. Kızıma, damadıma söyle, ne yapıp yapıp beni oraya aldırsınlar demişti. İhtiyar babasının ağladığını hiç görmemişti. Demek zaruret insanları ağlatıyordu. Keşke buna değil de zengin birine varsaydı. İsteyen mi yoktu? Sonları ne olacaktı? Babası oralarda mı kalacaktı? Annesini pek az hatırlıyordu. Gitmiş, bir daha dönmemişti. Babası da belki orada kalırdı. Islak kirpikleriyle başını kocasına çevirdi. Göz göze geldiler. Neye sinirlendin diye sordu genç adam. Utandı. Buna değil de zengin birine varmayı aklından geçirmiş oluşuna pişmanlık duydu. Hiç, dedi. Her zaman genç kadın ısrar ederken bu sefer Beriki asıldı. Nasıl hiç? Kirpiklerin yaş yaş. Cevap vermedi. Genç adam karısını kucağına çekti. Başını göğsüne dayadı. Elini geceliğinin yakasından içeri soktu. Söyle, niçin? Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın? Etine iğne dürtülmüş gibi irkildi. Ne münasebet. Zaman zaman ne düşünüyorum biliyor musun? Diyorum ki, şu bizim karı keşke zengin biriyle evlenip mutlu olsaydı diyorum. Ben de aynısını senin için düşünüyorum. Hali vakti yerinde bir kızla evlenseydin, böyle kara kara düşünmezdin. Ben hayatımdan memnunum. Ben de. Peki niye ağladın? Söylese miydi acaba? Yol parası tedarik edip getirtemeyeceği için büsbütün üzülmeyecek miydi? Genç adam üsteleyince söyledi. Babamı düşünüyorum. Maho ile konuştun mu? Geçen de bakkala giderken gördüydüm. Amcalarım hiç el uzatmıyorlarmış. Harman yerinde yaba sapı tutmaktan avuçlarının içi patlamış. Öyle zayıflamış ki. Ya benim babam? O kim bilir nasıl. Seninki kardeşlerinin yanında. Benimki ya? Gurbette. Hem de dillerinin yabancısı olduğu, mesleğinin sökmeyeceği gurbette. Kardeşimin işportacılığıyla geçinmeye çalışıyorlarmış. Onun da kirpikleri yaşarmıştı. Genç kadın başını sertçe kaldırdı. Tekrar göz göze geldiler. Ne var gene? Ne mi var? Bak ne düşünüyorum. İzin ver bana, ben gene gideyim şu kadına. Hangi kadına? Maaşının artması için. Kızmadı bu sefer. Yalnız aklından elleri dilekçeli işsizler alayı geçti. O kadar çoktular ki 24.95'in yarısıyla bile çalışmaya yanaşırlardı. Hem de içlerinde orta değil, lise değil, üniversiteden ayrılmışlar. Uzun uzun anlattı. Genç kadın dikkatle dinliyordu. Bir ara ümitsizliğin boğucu havası içine düştü. Sonra kurtuldu. Gerekirse kocasını filan dinlemez, tekrardan fabrikaya girerdi. Ne sanki, bu kadar yıl çalışmıştı, ne olacaktı? Peşine mi takılacaklar, baştan mı çıkaracaklardı? Kim çıkarabilirdi? Adamın gözünü patlatırdı. Bana bak kocacığım, dedi. Böyle kara kara düşünmekle olmaz. Genciz, sırt sırta verip çalışalım. Hem senin babanlara para yollayalım, hem de benimkini buraya getirtelim. Ne dersin? Nasıl? Ya bırak gidip patronun karısıyla konuşayım. Ya da hiç kimseye minnet etmeden fabrikaya girip çalışayım. Beni niçin çalıştırmıyorsun? Neden korkuyorsun? Baştan çıkarım diye mi? Beni hiç kimse baştan çıkaramaz. Kızken bile kimseye dönüp bakmadım. Şimdi evliyim, sahibim var. Sırt sırta verdik mi dağları bile deviririz. Karnındaki birden oynamaya başlayınca sözünü yarıda kesti. Kafasından sarı saçlı, mavi gözlü kızı geçti. Yüzüne yumuşak bir şeyler gelmişti. Öyle tatlılaşmıştı ki. Kocasının elini yakaladı, karnına bastırdı. Hah, bak gene. Gözleri parlamaya başladı. Artık ne olursa olsun, kaç vakittir içinde birikenleri saydı döktü. Evimde, kocamın yanında doğurmak istiyorum. Demirleri sarı sarı, pırıl pırıl bir kar yolam olmalı. Mavi ipek yüzlü yorganım, bembeyaz sakız gibi çarşaflarım. Güllü lağusa şerbesi kaynatmalı misafirlere. Ben kar yolamda yatmalıyım. Saçlarımı kırmızı kurdeleyle bağlamalıyım. Ah ya Rabbi, bütün bunlar olmayacak şeyler mi? Niçin hiçbir şeyimiz yok? Onların kanı bizimkinden kırmızı mı? Genç adamın yüzü gerilmiş, alnı hafifçe kırışmıştı. Doğru söylüyordu karısı. Onların kanı kendilerininkinden hiç de kırmızı değildi. Yalnız ambarı, ambardaki Hamal Sadık'ı hatırladı. Kendinden önceki katiplerden söz açıyordu boyuna. Her birinin şimdi düzende işleri varmış. El kapısından kurtulmuşlar. Doğruydu. Bal tutan parmaklarını yalamışlardı. İstese aynı şeyi kendi de yapar, onlar gibi düzenli iş sahibi olabilirdi. Karısının sözünü ettiği sarı demirli kar yola, mavi ipek yüzlü yorgan, sakız gibi çarşaflar. Bütün bunları düşünmek bile namussuzlukmuş gibi yüzü buruştu. Yatağa devrilip yorganın tepesine çekti. Evet, namussuzlukmuş gibi geliyordu. Düşünmesi bile. Çalmayacaktı. Ne Allah korkusu ne de kul. elinden gelmiyordu. Hamal sadığın deyip durduğu gibi, kendinden öncekilerin hiçbir zaman ele geçmeden gemilerini yürütmüş olduklarını biliyordu. Defterler, fişler, şu, bu, her şey önündeydi. İstese hiç kimsenin ruhu bile duymadan binlerce lira vurabilirdi. İstemiyordu, istemeyecekti. İçinden gelmiyordu. Böyle bir şey yapacak olsa kendi içinde kendini kaybedeceğini sanıyordu. Sarı demirleri pırıl pırıl karyola, mavi ipek yüzlü yorgan, misafirlere dağıtılacak lausa şerbeti. Öyle küçük, öyle değersiz şeylerdi ki. Bütün bunlarla karısının etrafa caka satmak değilse bile hoş görünmek istemesini anlıyor, hak veriyor ama anladığı, hak verdiği şeyleri satın almak için kendi içinde kaybolmaya yanaşamıyordu. Ne olursa olsun koskoca bir hükümete karşı koymuş bir adamın oğluydu. Kendinin olmasa bile babasının haysiyetini düşünmek zorundaydı. Kaldı ki kendi de insandı. Belirmiş yahut belirmeye başlamış bir kişiliği vardı. Zaten ne zaman sıkışsa, başı dara düşse ya babası ya da mavi tulumlu dostu içinde beliriyor, doğru yolu gösteriyorlardı. Arada ikisinin takıştığı da oluyordu. Takışıyorlar, biri bir tarafa, öbürü öbür tarafa çekiyor, sonunda mavi tulumlu dostu ağır basıyordu. Böyle bir evlenmeye karşı koyan mavi tulumlu dostu ne de çabuk haklı çıkmıştı. Ona ne kadar ihtiyacı vardı. Şimdi olsa, Trahomlu gözlerini ellerinin tersiyle ovalayarak teselli etse. Ay başında 24.95'in 5 lirasını kooperatif borcuna kestiler. 19.95'le ne yapacağını, borçlarını dağıtsa bile elinde hiçbir şey kalmayacağını düşünürken babasından mektup geldi. Zarfı yırttı, hemen her zamanki Garibaldi moruyla ince ince yazılmış sayfalar dolusu mektuplarından biri. Ambarın bir köşesinde bir solukta okuyuverdi. Niçin sık sık mektup yazmıyordu? Durumu nasıldı? Karısını çalıştırıyor muydu? Kendilerine gelince, kardeşinin işportacılıktan kazandığı cüzi paracıkla geçinmeye çalışıyorlardı. Şayet kardeşlerine birkaç kuruş yollayacak olursa, ki buna da bir dereceye kadar mecburdu, çok makbule geçecekti. Kafasından kardeşleri geçti. İşportacılık yapan 4 yaş küçüğünü pek umursamıyordu. Ne de olsa büyüktü, erkekti. Ama kızlar, hele en küçük, yarım yarım konuşmasıyla ne şirindi, ne de çok severdi. Şimdi ne yapmalıydı? Cebindeki 19 liranın 5 lirasını bir mektupla yollasa mıydı? Kim bilir ne makbule geçerdi. Eğer son derece ihtiyaçta olmasalar, babası böyle açık açık yazmazdı. Masasına geçti. Çabucak birkaç satır yazdı, zarfın içine 5 liralık bir banknot koyup zarfı yapıştırdı. Hemen postaya vermezse, sonra belki de cayabileceğini düşünerek pullayıp fabrika kapısındaki mektup kutusuna attı. Bir tarafı ferahlamıştı ama öbür tarafı büsbütün kararmıştı. Kardeşlerine para yollamanın, babasına anasına karşı evlatlık ödevini yerine getirmenin hazzıyla borçluların sıkıntısı yan yanaydı, geceyle gündüz gibi. Yanına Hamal Sadık sokuldu. Günlerden beri onu bir tilki gibi gözetleyen, boyuna evvelki ambar katiplerinden söz açan, dilinin altında bir şeyler geveleyen Sadık. Ne düşündüğünü sordu. Hiç, dedi. Hiç olur mu bire bey? Var bir sıkıntın. Kara kara düşünüyorsun. Sorunca da hiçi basıyorsun. Bir sıkıntın var işte belli. Var farz et, ne olacak? Derdini söylemeyen derman bulamaz adamım. Sen de haklısın. Sıkıntıların altını kas, parasızlık çıkar. O da doğru. Sormasa ayıp olmasın ama ne maaş alıyorsun sen? İlkin söylememek, saklamak istedi. Sonra düşündü ki, niçin saklayacak? Az para kazanışı kendi suçu mu? Yeni evli genç bir insana cehennem hayatı yaşatan şartlar sorumlu değil mi bunda? 24.95 geçiyor elime. Hamal şaştı. Nasıl olur? Koskoca bir katip, benden bile az, benim yarım kadar maaş alsın. Cevap vermedi. Hamal az daha sokuldu. Senden evvelkiler senin aldığının iki mislini aldıkları halde gene de işlerini uydururlardı. Katibin nasıl diye sormasını bekledi. Bu soruyu zaten çoktan beri bekliyor, katip sormuyordu. Sorsa anlatacak, iştahını kamçılamak içinse bire bin katacaktı. Şaban deli deli gelince çekildi. Genç adam dalgın, bakıyor, Şaban'ı fark etmiyordu. Kafasında 14.95'e inen maaşı, nerelere kaçar lira dağıtması mümkün olabileceği. Şaban'a biraz geç dikkat etti. Delikanlı sinirli sinirli anlatıyordu. Sevgilisinden bahsediyordu galiba. Öyle ya, sevgilisinden, sevgilisinin babasından. Küçük değil de büyüğü alırsa kahveyi onlara bırakacak, evinde de bir oda verecekmiş. Şartı yalnız bu değil, kitap okumayı da boş verecekmişim. Peki sonra? Sonra bastım çıktım evden. Ben küçüğü seviyorum. Daha doğrusu sevmeyi seviyorum. Aşkı seviyorum. Dünya evini değil. İşte sen meydandasın. Bütün gün nasıl kara kara düşündüğünü görüyorum. Ürküyorum bu türlü dünya evinden. Genç adam acı acı güldü. Haklısın. Haklısın ama her dünya evi benimki gibi olmaz. Haysiyetini bilen herkes senin gibi sıkıntı çeker. O da çekmemiş mi? Kim? Beethoven yumruğunu havaya kaldırdı. Kulaklarımın onun gibi sağır olmasını, onun gibi ıstırap çekmeyi istiyorum. Koşarak ambardan çıktı. Genç adam Şaban'ı hemen unutmuştu. Cebindeki 14.95'i borçlulara kaçar lira bölüştürürse cebinde ne kadar kalabileceğini hesaplıyordu. Beşer lira verse kendine 3 lira kalacaktı ki bu 3 lirayla koca bir ay idare etmesi gerekiyordu. Öğleyin yarım saat erken çıktı. Önce kasaba uğradı. Dükkan kalabalıktı. Sıra beklese vakit geçecekti. Bakkala gidip sonra dönebilirdim. Bakkal da kasap gibi kalabalıktı. Memurlar, işçiler itişip duruyor, borçlarını bir an önce kapamak, basıp gitmek istiyorlardı. Tam çıkacaktı, gözüne cam göz ilişti. Bir kenardan şüpheli şüpheli bakıyor, daha çok gizleniyora benziyordu. Keşfedildiğini anlayınca hep o şüpheli haliyle yanına geldi, hoşbeşe başladı. O gün karısından bir şey işitip işitmediğini merak ediyordu. Şişman dokumacı yahut karısı kulağını bükseler, böyle dostça davranmaz, hiç olmazsa ''Ulan sen bizim karıya takılmışsın, doğru mu?'' diye sorardı. Sormadığına göre çekinecek bir şey yoktu. Hoş, iş kötülüğe binse korkacak değildi ya, nesinden korkacaktı? Yumruğundan mı, bıçağından mı? Yoksa dayandığı, güvendiği yerlerden mi? Kime dayanır, kime güvenebilirdi? Babası memleketten kaçmamış olsa o zaman iş değişirdi. Ama memleketten kaçmış, hükümetçe menfi bir insandı. Oğlunun peşindeyse siviller geziyordu. Nesinden korkacaktı? Zaten hiçbir aksilik de olmayacaktı. Çok dertli görünüyordu. Sebebini söylemiyor, her zamanki gibi saklıyordu. Ama dertli olduğu, sıkıntılı halinden belliydi. ''Borcunu mu yatıracaksın?'' diye sordu. Genç adam başını salladı. ''Bizim emmi oğlunun başı çok kalabalık. Akşama doğru uğra istersen.'' ''İyi ya.'' Tam çıkacaktı. Bakkal tezgah gerisinden gördü. Yanlarına geldi. Borcunu ödemek için beklediğini öğrenince ''İlahi kardeş'' dedi. ''Düşündüğün şeye bak. Acelen ne? Bugün olmazsa yarın olsun. Öbür gün olsun. Hiç olmasın.'' Genç adam şaştı. ''Hiç olmasın mı? Ne demek o?'' Cam gözünde, bakkalın da içinden ''Karının hatırı var.'' geçti. Ama bunu açıklayamazlardı. Bakkal ''Aramızda teklif var mı?'' dedi. Genç adam sinirlendi. ''Niçin yoktu? Dost muydular? Teklifsizlik nereden geliyordu?'' Hırsla sordu. ''Borcum ne kadarsa hepsini kes.'' Cam gözle bakışan bakkal memnun olmadı. Ne diye ödüyordu borcunun tümünü? Yoksa cam gözün geçen günkü gevezeliğini iri yarı dokumacından işitmiş miydi? ''Paran yoksa hepsini verme.'' dedi. ''Sen hepsini kes de icap ederse gene borçlanırız.'' ''Dükkan senin hısım, hiç teklif yok, ne zaman emredersen.'' Şu teklif olmayışını öyle içerliyordu ki. Bakkal sarı defterle geldi. Borcu 10 lira 95 kuruştu. Ödedi, dükkandan çıktı. Arkasından uzun uzun baktılar. Camgöz, ''Borcunun hepsini ödemesi tuhaf.'' dedi. ''Tuhaf ki tuhaf. Ambara bakıyor. Yoksa bu da kendinden evvelkiler gibi işi kitabına uyduruyor mu? Uyduruyorsa tadı yok. Niye? Niyesi var mı?'' Mangırlanır, veresiyeye boş verir. Hatta şehirden toptan alır erzakı, avradında bizi yollamaz. Olur mu olurdu? Camgöz, ben işi tahkik ederim, dedi. Genç adam, kasaba olan borcunun pek azını verip eve dönerken Aliş'e uğradı. Gözünde gözlük usturabiliyordu. Gel yahu, dedi. Ben de seni görecektim. Hayrola, Şaban bir şey anlatmadı mı sana? Yok. Ne tuhaf çocuk be, dik kafalı. Ben derim bayram haftası, o anlar mangal tahtası. Ara ağzın sen onun. Dedim vereyim sana büyüğü, hem de kahveyi. Dedi, ben giremem tahakküm altına. Doğru, girme. Lakin kokar nefesin açlıktan. Varsa paran, varsa malın mülkün amenna. Demem zaten gel çalış yanımda. Ama yok, alt tarafı bir odacı. Genç adam alındı ama belli etmedi. Parası, malı mülkü olmayanların haysiyetlerini feda mı etmeleri lazımdı? Odacı, kapıcı, dokumacı, küçük katip. Bütün küçük insanlar meteleye kurşun atıyorlarsa şahsiyetsiz, selik mi yaşamalıydılar? Kahveden çıktı. Aliş'e hadi hoşça kal deyip demediğini hatırlamıyordu. Irzını sövülmüş de cevap bile verememiş kadar üzgün evin yolunu tuttu. Ortalık günlük güneşlikti. İşçi mahallesinin daracık eğri büğrü sokaklarında ağır ağır yürüyor, pis pis kokan su birikintilerinden atlıyordu. Donsuz pis çocukların duvar diplerine pislediği sokaklar göz alıcı pırıl pırıl güneşe rağmen bir türlü kurumak bilmiyor, çirkefsi çirkefsi kokuyordu. Hiçbir şeyin farkında değildi. Cebinde 3 lira, dalgın dalgın yürüyordu. Bu 3 liranın da farkında değildi. Unutmuştu. ne 24.90'ın peşin erimesi, ne bir ay ne halt edeceği, ne çırçır katibinin kurtun oğlu diye gevezelik etmesi, ne askere giderse karısını kimin yanına bırakacağı, ne de imzasız tehdit mektuplarının birdenbire niçin kesildiği. Sadece küçük adamlığı, küçük adamlığın güçlüğünü düşünüyordu. Ne tuhaftı şu küçük insanlar, kendileri de çoğu sefer küçük, küçücük oldukları halde gene de kendileri gibi küçük, küçücük insanları burunluyorlardı. Aliş mesela, bir kahvesi, kahvesinin gerisinde küçücük bir evi var diye kendini küçük insanlardan ayrı görüyordu. Mal, mülk, para, kafa zenginliği olmadıktan sonra niye yarardı? Hiçbir zaman sadece mal, mülk düşünmemişti, kitapları vardı. Kitaplarının dünyasına kendini kaptırmıştı. Onlar o kitapları yazanlar gibi olabilmek istiyordu. Olamazmış, önemli değildi. Günün birinde olabilmek ümidini yaşatıyordu ya, yetiyordu. Karısını avluda, avludaki kadınla çene çalar buldu. Güllü ile Aliş'in karısı da aralarındaydı. Genç kadın koştu, heyecanlıydı. Bir şey söylemek, daha doğrusu yalvarmak ister gibi bir hali vardı. Böyle zamanlarda kedi gibi uysallaşır, sokulur, etrafında döner durur ama söylemek istediğini bir türlü söyleyemezdi. Bunu sezen genç adam sordu. Ne o? Kocasını içeri sokup kapıyı örttü, sırtıyla dayandı. Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Nedir? Kızmayacaksın değil mi? Kızmayacağım. Maaşını aldın mı? Aldım. Demin Mahmut'un karısı gelmişti. Babamdan konuştuk. Çok çekiyormuş kardeşlerinin elinden. Buraya gelmek istiyormuş. Biliyorum, paramız yok. Elimize geçen bize bile yetmiyor. Biliyorum ama ne yapayım? Herkes söz ediyor. Diyorlar ki, Türkiye vardığında başım göğe mi değdi? O kadar isteyen zenginler oldu. Onlara varsan babam bu sefaleti çekmezdi diyorlar. Ağızlarının payını verdim ben. Yalnız bir ricada bulunmak istiyorum. Genç adam haklı karısına darılmayı aklından bile geçirmedi. Bulun dedi. Babama 2,5 lira gönderemez miyiz? Cebinde topu topu 3 lira kalmıştı. 2,5'unu da kayınpederine gönderse ne çıkardı? Battı balık yan gider diye düşündü. Binin yarısı 500. O da bizde yok. Borç bini aştı mı? Her gün tavuk yemeliymiş. Hemen hemen neşeyle doğru dedi. Benim de aklımdan geçiyordu zaten. Sahi mi? Sahi mi kocacığım? Canım kocacığım benim. Zavallı babam kim bilir ne kadar sevinir. Bu parayı harcamaz ha. Kızım damadım göndermiş diye öper koklar koynunda saklar. Beni ne kadar memnun ettiğini bilemezsin. 2,5 liradan ne çıkar değil mi? Bakkalın parasını 2,5 lira eksik verirsin biter gider. Aklına bakkal geldi. Teklif yok sözünü hatırladı. Bakkalın hesabını gördüm. Şaştı. Gördün mü? Nasıl gördün? 10 lira 90 kuruş borcumuz varmış. Hepsini temizledim. Gözleri büyüdü. Yüzündeki neşe uçtu. Ne yaptın kocacığım? Ne lüzum vardı sanki? Şimdi neyle idare edeceğiz ay başına kadar? Cebindeki 3 lirayı çıkardı. 2,5'unu uzatıp geriye kalan 50 kuruşu avucunda şıkırdatarak bununla dedi. 50 kuruşla mı? Evet. Yüzü birdenbire değişmiş, öfkeden mosmor kesilmişti. Genç kadın omzunu tuttu, eğilip yüzüne baktı. Sahi mi söylüyorsun? Sahi söylüyorum. Cebinden babasının mektubunu çıkardı. Babamdan. Gözün aydın. Ne yazıyor? Ne yazacak? Sefalet içindeymişler. O da para istiyor. Genç kadın sarsıldı. Elinde tuttuğu 2,5'luğa baktı. Yanakları al al parayı uzattı. Al bunu. Niçin? Babanlara gönder. Onu senin babana yollayacağız. Hayır hayır. Senin baban yabancı memlekette. Annen, kardeşlerin var. Asıl onlara göndermemiz lazım. Parayı almadı. Bu senin babanın payı. Dediğime bak. Mümkün değil. İstemem. Canım ben onlara yolladım. Ne kadar? 5 lira. Genç kadının 2,5 lirayı tutan eli düştü. Canı sıkılmıştı. Ama belli etmemesi lazımdı. İyi ettin, dedi. Çok iyi ettin kocacığım. Allah bize daha fazlasını verir. Benim pek ümidim yok. Başladın mı gene? Cevap vermedi. Karısının ağzından yazdığı bir mektubun arasında 2,5'luğu yerleştirip zarfladı. Fabrikaya döndüğü zaman kutuya atacaktı. İri bir baş soğan bir yumrukta kırılmış, haftanın en az 5 günü sofradan eksik olmayan emekdar bulgur pilavına bağdaş kurulmuştu. Her zaman gülüp söyleyen, canı sıkkın olsa bile kendini neşeli görünmeye zorlayan genç kadın bile sıkıntılı görünüyordu. Bir ara başını kaldırdı. Bakkalın hesabını niçin temizledin diye sordu. Genç adam düşünceli düşünceli kızıyorum ite dedi. Niye? İstersen hiç verme diyor. Teklif mi varmış? Ne demek istiyor yani? Genç kadın da bir şeyler sezmiyor değildi ama yangına körükle gitmek istemedi. Zaten canı sıkılıyordu adamın. Bir de kendisi tuz biber ekmemeliydi. Sonra o iç cam gözle tuhaf tuhaf bakıştılar. Genç kadın boş bulunarak heyecanla sordu. O da orada mıydı? Oradaydı. Niçin sordun? Hiç. Saklayamamıştı. Bu sorusunun altındaki gizliyi öğrenmek için üsteledi. Hiç değil. Soruşundan anladığıma göre. Göz göze geldiler. Genç kadın adeta suçlu suçlu başını eğdi. Söyle söyle. Gidip kavga etmeyeceksin ama. Büsbütün şüphelendi. Etmem, korkma. Geçen gün çarşıya gidiyordum. Tren hattının orada rastladım. Dirsek vurup geçti. Hem de kendini tutmak istediyse de ok yaydan çıkmıştı. Hem de dedi ki, kocan askere giderken seni de beraber götüremez ya, dedi. 9. ayrımın sonu, sayfa 116.